Ayrım 22, sayfa 152. Fatma da çocuklarının çok sevdiği kuru köfte, patates kızartması ve mercimek çorbası yapmış ve masayı kurmuştu. Sabah kalktığında giydiği elbiseyle dolaşıyordu. Bu haliyle kendini çok güzel, çok medeni buluyor, kocasının zaman zaman kendisini fark etmemiş olmasına fena halde sinirleniyordu. Gergin bir tipti. Modern olmaya çok hevesliydi ama elinde ne bir kitap ne de dağarcığında ciddiye alınacak bir bilgi yoktu. Kendini beğenen veya beğeniyor gözüken insanlar zaten böyle bir çaba içinde olmazlardı. Fatma da onlardan biriydi. Evliliğinin ilk yıllarında bir öğretmenle evli olmak ona mutluluk vermişti. Zaman içinde Zehra ve kocasının hızla ilerleyişi ve özellikle bu ilerleyişi hak edişleri canını sıkmaya, iyileri, güzelleri kıskanmaya başlamıştı. Ne yazık ki iyi ve güzel olmak için de asla bir gayret sarf etmeye çalışmıyor, bir beslemenin bu durumlara gelmesini, kendisi mertebe olarak ağaya çok yakın olduğu halde Zehra'nın altında bir yerde olmasını kaldıramıyor ve bu durum daha da hırçın ve huysuz olmasına yol açıyordu. Bu konuda ve daha birçok konuda kocasıyla ters düşüyordu. Sonra da ya beni bırakırsa korkusu ile olmadık tavırlar takınıyor, ona bir geyşe gibi davranarak elinde tutmaya çalışıyordu. Çünkü Niyazi de ilerlemeyi, öğrenmeyi, cemiyet içinde bir yerlere gelmeyi kendine düstur edinmiş biriydi. O da çeşitli imtihanlara girerek lisede matematik öğretmeni olmuştu. Yine çalışkanlığı ve başarısıyla bugün Kadıköy Maarif Koleji'nin müdürlüğünü yapmaktaydı. Ve evliliklerinin 9. ayında aileye katılan bir bebek ve hemen arkasından gelen ikinci, üçüncü bebeği büyütürken bazı konularda yetersiz kalan karısına yardım etmek zorunluluğunu hissettiğinden birçok hayalini de rafa kaldırması gerekmişti. Ankara Hukuk Fakültesi'nde devam mecburiyeti olmadığı için Niyazi orayı bitirip avukat olmayı, Mesut Ağa'nın izinde yürümeyi hayal ediyordu. Onun bu isteği bir kıskançlık veya yarış değildi. O beğendiği bir kişiye yetişmeye çalışıyordu. Üç çocuk sahibi olup da karısı yetersiz kalınca bu hayalini bir tarafa bırakmak zorunda kalmıştı. Evlerinde tam bir ahenk, bir mutluluk var mıydı? Onu açıkça ne Niyazi ne de Fatma dile getiriyordu. Görüntü ise olmadığı yolundaydı. Üç kızı olan ailede büyük kızı Hülya, Kadıköy Maarif Koleji son sınıfta, ortanca kız Funda ve Sema, Üsküdar 3. Selim İlkokulu'nda okuyorlardı. Ailedeki huzursuzluğun sebeplerinden biri de Fatma'nın ısrarla 4. bir çocuk istemesinden kaynaklanıyordu. Niyazi, bu devirde 4 çocuğun fazla olduğunu, çocuk büyütmenin maddi ve manevi fedakarlık gerektirdiğini, bugünkü şartlarda zaten zor olan hayatlarının daha da zor hale getirmenin anlamsız olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ne yazık ki 3 gün susan Fatma, 4. gün aynı konuya başka bir yoldan giriyor, hatta zaman zaman eşini tuzağa düşürmeye çalışıyordu. Niyazi, küçük bir salkım üzümü de yedikten sonra, "Eline sağlık Fatma, yemeklerin çok lezzetliydi." diyerek masadan kalkarken Fatma, "Müdürüm, biraz daha otur, sohbet edelim." diye telkinde bulundu. Niyazi masaya tekrar oturdu. İki kız daha önce kalkmışlardı. Sema yemeği, daha doğrusu vakit geçirmeye uğraşıyordu. Ta ki annesi sinirlenip "Kalk artık, yemezsen yeme, böyle cüce kal." diye bağırıncaya kadar beklemeyi adet edinmişti. Bugün öyle olmadı. "Hadi Sema, yeter, kalk, ablan ellerini yıkasın, sonra da hemen dersine otur." dedi Fatma. Bu Sema için bir mükafat olmuştu. Bu yüzden hızlıca banyoya doğru koştu. "Hayatım, sana bir bardak buzbağ şarabı vereyim mi?" "Yemekten sonra mı?" "Alamam." Niyazi içinden "Eyvah, yine çocuk konusu açılacak galiba." diye geçirdi. "İyiyim, kahve yapayım o zaman." "Tamam." Kahvelerini Kız Kulesi'ne bakan pencerenin önünde içmeye adet edinmişlerdi. Bu adet galiba sadece onların evinde değil, Dostlar Apartmanı'nın tüm sakinlerinde vardı. Birkaç sıradan konuşmadan sonra, "Bak müdürüm, sen bu konuda böyle sert ve katı davranıyorsun ama her aileye bir erkek evlat lazım." diye konuya girdi Fatma. "Yine mi o konu?" "Hayatım, bize yaşlanınca kim bakacak?" "Fatma, bize bakacak diye çocuk yapılmaz. Hem artık kız çocukları erkek evlattan çok daha fazla ailesine yardımcı oluyor. Ülke dışında şöyle bir deyim vardır. Erkek evlat evleninceye kadar, kız evlat ölünceye kadar evlattır. Ve çok doğru bir sözdür. Çevrene bak, Anadolu'da bile durum değişti. Erkek çocuk kanun karşısında bakmak zorunda deyince Fatma, Niyazi sinirlendi. İşine gelen bazı şeyleri öğreniyorsun ama sadece sana lazım olduğu kadarıyla. Ben kanun zoruyla bana bakacak evladı istemem. Onun zorla verdiği lokmayı yutamam. Hastalıkta herhangi bir sıkıntıda ise kız çocukları çok daha yardımcı ve aileye bağlıdır diye bağırdı Niyazi. Ama bak, herkesin bir erkek çocuğu var. Bana ne herkesten? Herkes dediğin kim? Zehra bana nispet yapıp duruyor. Bunu duyan Niyazi daha da çok sinirlendi. Bu yüzden sesini iyice yükselterek, Fatma, nedir bu kadıncağızdan istediğin? Zehra öyle bir şey yapmak değil, düşünmez bile. Aklı başında, ölçülü bir kadın. Bunu duyan Fatma yüksek sesle ağlamaya başladı. Bu Zehra hayranlığı nedir? Bilemedim. Karına inanmıyorsun da ona mı inanıyorsun? Be kadın, beni delirtme. İnanmak yakınlıkla olmaz. İnsanlar davranışları ve karakterleriyle o güveni verenlere inanırlar. Ben karaktersiz miyim? Niyazi yerinden ok gibi fırladı. Vestiyerden ceketini kapıp hızla aşağıya indi. Eğer evde oturmaya devam ederse büyük bir kavga kaçınılmaz olacaktı. Deniz kenarına geldi ve orada uzun bir süre yürüdü. Zaman zaman karşı kıyıya, Marmara Denizi ile oynaşan güneşin son ışınlarına baktı, ancak sadece bakıyordu. O kadar kızgındı ki bu şahane güzelliği bile görmüyordu. 4 yıldır haftanın 2-3 günü bu tip bir tartışmayla sinirleri alt üst oluyordu. Fatma 3. çocuğu da hemen hemen bu yolda dünyaya getirmişti. Bir müddet sonra ise tekrar sızlanmaya başlamıştı. Konuşur gibi, bu kadın nasıl 4. çocuğu isteyebiliyordu? Çocuklarını alfabeyi bile öğretmekten, iyi kötüyü göstermekten aciz. Bunun farkında değil mi? Her akşam yorgun argın dönüp de istirahat etmeyi düşündüğüm evimde bütün bunlarla ben uğraşmak zorunda kalıyorum diye söylendi. Ayağına takılan küçük bir taşa bütün gücüyle bir tekme attı. Hava iyice kararmaya başlamıştı. İster istemez evine doğru yürümeye başladı. Aklına, acaba kızlarım olmasa ben yine de her akşam yuva olmaktan gittikçe uzaklaşan bu eve döner miydim diye bir soru takıldı. Kendine sorduğu bu suale cevap veremiyordu. Çünkü vereceği cevap evliliğinin kendisi açısından taşınması gereken bir yük haline geldiğini kabullenmek olacaktı. Bu hale gelmiş olmak da müdür Niyazi'yi korkutuyordu. Evlendiği günden beri karısının bir gün düzelebileceğini ümit etmek gibi bir hayale sarılmıştı. Fatma hiçbir şey olmamış gibi kapıyı açtı gülerek. Leğene ılık su koyup ayaklarını ovuşturayım mı? Rahatlarsın dedi. Hayır, uzanacağım. Kocacığım, meseleleri hep kendi açından görüyor, sonra bana sinirleniyorsun. Fatma, lütfen susar mısın? Dinlenmek istiyorum diyerek yatak odasına girdi. Eylül ayı Türkiye genelinde güzel geçen bir aydır. Özellikle de İstanbul'da. Okullar bu ayın 15'inde açılıyordu. Şüphesiz okulda çocuğu olan herkes yazlıklarını, memleketlerindeki köylerini bırakıp şehre dönüyorlardı. Trafik yine yoğunlaşmaya, 2 ay kadar normal bir şehir görünümünde olan İstanbul fazlasıyla hareketlenmeye başlardı. İstanbul ileriye dönük bir tehlike içindeydi. Taşra'dan çok fazla göç alıyor, gecekondular çoğalıyor ve işsizler artıyordu. Şehir eski nezahatini kaybetmeye başlıyordu. Bunu önleyecek tedbirler alınamıyordu veya hükümet gerektiği ilgiyi göstermiyor, göstermek istemiyor ya da yetersiz kalıyordu. Seçim öncesi dağıtılan gecekondu tapuları, buna benzer birçok şey adeta bir veya birkaç oy uğruna memleketin peşkeş çekilmesine sebep oluyordu. Dünyanın gözü üzerinde olan bu güzel şehir, ileride sorunları çözümlenemeyecek bir hale gelecek gibiydi. 60'lı yılların sonuna doğru alttan alta sessizce yürütülen komünizme hayranlık ve sempati iyice belirgin olmaya başlamıştı. 60 ihtilali ile durulmuş gözüken olaylar bu sefer de parti kavgaları yerine münferit de olsa solcu, sağcı grupları arasında çıkıyordu. Sağ görüştekiler komünizm veya solcu geçinenlere, sol görüşçü olanlar ise Amerika ve liberalizm düşmanlığı kisvesi altında birbirlerine karşı düşmanca davranış içindeydiler. Bu gerginlikler her ailenin yaşamını etkiliyor ve tedirgin ediyordu. Niyazi Bey, karısını düşünmeyi bırakmış, yatakta bir sağa bir sola dönerek bunları düşünüyordu. Çünkü kendi başında olduğu Maarif Koleji'ni de zorlu bir kavganın içine sokmak isteyenler vardı. Sadece kendi okulu değil, ilkokuldan yüksek tüm okullarda bu tehlike geliyorum diye bağırıyordu. Niyazi, karısının yatak odasının kapısını açtığını duyunca gözlerini sımsıkı kapattı. Uyuyormuş gibi hareketsiz yatmaya başladı. Fatma, askılı kırmızı geceliğini giymiş, saçlarını tarayarak omuzlarına bırakmış, pembe renkli şişesindeki ağır kokusunu sürünmüş olarak odaya girmişti. Niyazi, karısının gelişini önce odaya yayılan kesif kokusundan anlamıştı. Fatma, yatağa girerken de yalandan hapşırdı. Kocasının kıpırdamadığını görünce iyice yaklaşıp arkasından sımsıkı sarıldı. Bu hareketler Niyazi için şöyle bir şey ifade ediyordu. Konu yine karısının kafasındaydı ve bunu bu sefer de kadınlığını kullanarak yapmaya çalışacaktı. Niyazi uyanıyormuş gibi mırıldanarak kıpırdadı. Ne oluyor Fatma? Niye rahat bırakmıyorsun? Yorgunum, gerginim ve uyumak istiyorum. Fatma söyleneni anlamıyormuş gibi bir tavırla, işte mesele burada zaten. Sen artık beni sevmiyorsun. Hayatında başka biri var dedi. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz. Artık bu huylarından vazgeçsen, biraz mantıklı olmaya çalışsan ne olur? Huzurlu olmak, huzur vermek bu kadar zor mu? Mantıklı olmayan ben miyim? Herhalde. Bir erkek bir kadına eğer hayatında başka biri yoksa asla böyle davranamaz. Niyazi bu sefer de yatağından hızla kalktı. Fatma dış kapının büyük bir gürültüyle kapandığını duyunca hıçkırarak ağlamaya başladı. Ortanca ve küçük kız uyumuştu. Hülya uzun süre annesinin hıçkırıklarını dinledi. Sonra yüzünde nedenini tam olarak kendisini de çözümleyemediği bir korku ve endişeyle uyudu. Bir genç kız olma yolunda ama tam çocukluktan kurtulamamış yaştaydı. Daha çok babasını haklı buluyordu. Ancak bunu hiçbir zaman açıkça belli edemediği gibi zaman zaman da çocuk yapmanın neden bu kadar mesele olabildiğini anlamaya çalışıyor fakat anlayamıyordu. Henüz bir bebeğin nedenle büyük bir maddi ve manevi sorumluluk getirdiğini anlayacak olgunlukta değildi. Aylar hatta yıllar bile çok çabuk geçiyordu. Bu apartmanın taşındıklarından beri 5 ay geçmişti. Müdür Niyazi'nin de diğerlerinin de hayatında pek yeni bir şey yoktu. Sıkıntılar ise büyüyerek devam ediyordu. Lale bu yıl ilkokul 1. sınıfta, Bora ise ilkokul son sınıftaydı. Okullardaki klasik öğreti şekli yavaş yavaş yerini test imtihanlara bırakmaya başlamıştı. Birçok velinin de yabancı olduğu bu sistem Zehra için biraz hazıra konma, konuları tam kavrayamama, çabuk öğrenme ve çabuk unutma yolunu açtığını düşünüyordu. Çünkü hiçbir olayın nedeni üzerinde durulmuyordu. Mesut Bey ise çok yoğun olan işini bazı akşamlar evine taşımak zorunda kalıyordu. Ertesi gün yapılacak duruşmaya hazırlanıyordu ki çok önemli bir duruşmaydı. Bu biraz da hükümete ve bugünkü siyasete karşı koyma anlamındaydı. Davayı almadan önce uzun uzun düşünmüştü. Ama bu genci savunmalıydı. Müvekkili henüz 23 yaşında genç, yakışıklı ve zekiydi. Eğitimci, aklı başında bir ailenin çocuğuydu. Vatanını seviyor, daha iyi, daha medeni ve daha özgür olması için savaş veriyordu. Gerçi Mesut ancak yaptığı birkaç gösteriden ve aynı ideal uğrunda birleştikleri birkaç silahlı olaya karışan kişilerle arkadaş olmaktan başka bir suçu yoktu. Savcı tarafından ömür boyu hapis isteğiyle yargılanacaktı. Yolu doğru muydu? Hayır. Yapmak istediği şey doğru, onurlu fakat seçtiği yol hatalıydı. Kendilerine yazık ediyorlardı. Demokrasi, özgürlük ve medeniyetin içeriğine %100 ters düşen silahlı eylemlerle kazanılamazdı. Eğitim ve insanların bilinçlenmesiyle elde edilebilecek yönetim şekliydi. Zehra ise bu akşam Bora'yı tarih, coğrafya ve yurttaşlık dersleriyle ilgili test imtihanına çalıştıracaktı. Sabahtan beri fırsat buldukça onun kitaplarını karıştırarak konuları gözden geçirmişti. Şimdi Bora'nın odasında kendisinin hazırladığı test sorularını onun önüne koymuş, saat tutarak bunları cevaplamasını bekliyordu. Şüphesiz test imtihanları biraz da zamana karşı yarış demekti. Mesut Bey kapının pervazına dayanmış karısıyla oğluna bakıyordu. Zehram, işin ne zaman bitecek? Gel birer kahve içelim. Bu dava beni çok yoruyor. Memnuniyetle Mesut ağam. Bora'nın 5 dakikası kaldı. Bitirsin, değerlendirip hemen geliyorum. Mesut yüzünde tatlı bir tebessümle pencerenin önündeki koltuğa otururken, ya Rabbim, ben ne sevap işledim de bana böyle bir kadın nasip ettin diye düşünüyordu. Mesut Bey, Marmara'dan gelen ve boğaza doğru yol alan büyük bir geminin ışıklarını takip ederken, elinde kahvelerle Zehra gelmişti. Mesut, bitti mi hocam diye sordu. Bitti Mesut ağam. Yahu güzelim, sen ne zaman testi öğrendin de soru hazırlıyorsun? Hem bu kadar çaba niye? Gerekiyorsa haftada 2 saat birini buluruz, çalıştırır. Gerçi senin bu azmine, her konu üzerindeki becerine hayranım. Ama bana daha çok zaman ayırırsan çok daha memnun olacağım. Zehra kahve tepsisi elinde Mesut Bey'e yaklaşırken gülerek, aşk olsun Mesut ağam, sana zaman ayırmadığım konusunda gerçekten şikayetçi misin? Bir tanem, kadınım, evimin gülü. Senden memnun kalmadığım hiçbir konu yok. Sadece takılıyorum. Deminki sorularına sırasıyla cevap vereyim. Bora okula başladığı gün ben de okula başladım. Test sınavıyla tanıştığı gün ben de tanıştım ve çalışmaya başladım. Bu kadar çaba niye sorusuna gelince hatırlıyor musun bilmem. Rahmetli kayınvaliden beni okula göndermek istediğin için sana çok kızmış, karşı durmuştum. Ona şöyle bir cevap vermiştin. Bir tahsil bir kadına daha çok lazım. Ev işini küçümsemiyorum. Ama herkesin yapabileceği bir iş. Ben cevabını bulamadığım ama her soru için harputla efendigillerin kapısını utanarak çaldım. Anneler ve babalar en azından ilkokulda ve ortaokuldaki çocuklarına birçok konuda yardımcı olabilmeliler. Bilgili olmak çocuk büyütmenin her anında gereklidir demiştin. İşte bu sözlerin hiç kulağımdan çıkmadı. Bütün çabam senin tarif ettiğin olması gereken bir eş, bir anne olmaktı. İnsan isteyince de yapamayacağı bir şey yok denecek kadar azdır. Mesut uzandı ve karısını yanına çekti. Dudaklarını Zehra'nın dudaklarının üzerine kapadı ve ilk öpüşmelerinin heyecanı ihtirasıyla karısını uzun süre öptü. Kulağına eğilerek, haydi yatağımıza gidelim. Bu gece uyumak istemiyorum. Seninle sevişmeden, seni koklamadan geçen her gecemi boşa gitmiş sayıyorum bir tanem diyerek el ele yatak odasına girdiler.